Merhaba, ben Atilla Köksal. 30 yılı aşan yatırım bankacılığı kariyerim boyunca bireylerin parasal konularda yaptıkları hataları ve bu hataların onların yaşamlarını ne derece olumsuz etkilediğini gözlemledim. Akbank'ın desteğiyle hazırlanan bu podcast serisinde bireylerin tasarruf, birikim ve yatırım konularında yaptıkları hataları ve bu hataların nedenlerini inceleyeceğiz. 10 bölümden oluşan bu podcast serisi sonunda parasal konularda daha sağlıklı kararlar vermenize yardımcı olabilirsek ne mutlu bizlere. Merhabalar, ben Atilla Köksal. Podcast'imin bu bölümünde nasıl yatırım yapmalıyım sorusuna cevap arayacağız. Çok değerli bir konuğum var, Ertunç Tümen. Ertunç benim çok eski bir çalışma arkadaşım. 1990'lı yıllarda Inter Yatırım'da onunla birlikte çalışmıştık. Şimdi Ak Portföy'de iş geliştirme, pazarlama ve satıştan sorumlu genel müdür yardımcısı. Daha önce CFA Institute İstanbul Derneği'nin yönetim kurulu başkanlığını yaptı. Hoş geldin Ertunç.
Hoş bulduk Atilla Bey. Nasılsınız?
Teşekkür ederim. Sağ ol. Sen tabii bir de CFA Institute'da galiba yılın gönüllüsü de seçilmiştin değil mi? Öyle bir...
Evet. Şimdi... Dünyada iki kere yılın gönüllüsü seçildim.
Vallahi,
Yani birinde yaşam boyu başarı ödülü oldu. Çok gerçekten iftihar ettiğim şeylerden
tebrik
bir tanesi.
Tebrik ediyorum. Çünkü CFA Institute gerçekten hepimizin gurur duyduğu bir dernek diyelim.
Sağ olun.
Diyelim.
Siz Türkiye'de o konunun tanıtılması konusunda çok ciddi sizin çabalarınız, öncülüğünüz oldu. Biz de o yoldan gidenlerden biri olduk.
Şimdi değerli dinleyiciler, Ertunç Tümen tabii çok renkli de birisi. Yeni bir kitabı da var. Bireyin Mükemmele Yolculuğu diye. Ben de aldım onu. Biraz da tabii kalın. 3,5 sene sürmüş galiba kitabı yazman. Epey bir herhalde zaman ayırdığına göre benim de okumak için epey bir zaman ayırmam lazım. Başladım ama daha 1/4'ünü bile bitirdiğimi söyleyemem. Tebrik ediyorum. Gerçekten çok başarılı da bir kitap olmuş.
Çok teşekkür ederim Atilla Bey. Ağustos ayında çıktı kitabım. Dediğiniz gibi 3,5 yıllık bir sabah 5'te kalkıp işte sabah 8'e kadar uğraştığım, her gün adım adım minik minik yol aldığım ama sonunda gerçekten benim açımdan çok keyifli bir süreç oldu. Çünkü yepyeni dünyalara kapılar açtı. Aynı zamanda da tabii insan çok şey öğreniyor. Yani yazmak, öğrenmenin ve düşünmenin çok güzel bir yolu. O açıdan da benim için çok keyifli oldu. Tabii sevilmesi, beğenilmesi ve bu güzel geri bildirimler de beni çok mutlu ediyor.
Tebrik ediyorum tekrar. Evet, şimdi bu podcast dizimizde parasal konularda yaptığımız hatalarla başladık. Daha sonra finansal okuryazarlıktan ben biraz söz ettim ikinci bölümde. Çünkü bu hataların çoğu finansal okuryazarlık eksikliğinden kaynaklanıyor. Üçüncü bölümde işte beynimiz bizi nasıl yanıltıyor, nasıl bir takım yanılgılara sürüklüyor ki işte bunlar bize finansal hatalar, parasal hatalar yaptırıyor konuştuk. Sonra sosyal etkileşimden bahsettik. Birbirimizden çok etkileniyoruz, sosyal medyadan etkileniyoruz ve yapmamamız gereken işlemleri yapıyoruz. İşte kripto paralara giriyoruz, ne bileyim çok yükselmiş hisse senetlerine biraz coşkuya kapılıp arkadaşlarımızın etkisiyle yatırım yapabiliyoruz. Bunların da sonuçları zaman zaman olumlu olsa da çoğunlukla maalesef olumsuz oluyor biliyorsun. Daha sonra 5. bölümde Murat Sağman'la Türk halkının yatırım alışkanlıklarından bahsettik. Sen de çok uzun yıllar portföy yönetimi sektöründe çalıştığın için tabii çok iyi biliyorsun Türk halkı nasıl yatırım yapıyor. Dolayısıyla bu nasıl yatırım yapmalıyımla istersen böyle ben topu sana atayım. Hani ne yapalım, nasıl yatırım yapalım, yatırım doğru olarak nasıl yapılırın cevabını birlikte arayalım.
Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir girizgah oldu ve yani aslında beni en çok etkileyen şeylerden, yakaladığım cümlelerden birincisi plan yapmak. Ben bunu çok önemsiyorum. Bu hatta sportif başarıların temelinde de var. Bütün başarılı spor politikaları plan yaparak başlıyor. Hatta bu konuda Avustralya'nın 1976'da yazdığı bir raporun ilk cümlesi geldi hemen aklıma. Her işe plan yaparak başlanır. Bu çok önemli. Yani özel sektörde olsun, insanın yaşamında olsun, kamuda olsun, stratejik planlar olsun, her işe mutlaka plan yaparak başlamak gerekir. Finansal hedeflere doğru giden yol da planlamayla başlamalıdır. Yani bu kesin bir gerçeklik. Yani bir stratejiniz olmalı, bir hedefiniz olmalı. O hedefe nasıl gideceğinize dönük olarak bir yol haritanız olmalı. Tabii yatırım çok önemli bir kavram. Aslında kafada karışıyor bazen. Yani yatırım nedir konusunda insanların, yani biliyorsunuz oynamaktan aslında başlayan, öbür tarafta da aslında bir şirketin bir tesis kurmasına kadar giden bir
spektrum
şey var. Anlam spektrumu var. Evet. Çok geniş bir anlam spektrumu var. Yani kimi oynamayı anlıyor yatırım, yani kimi bir şirket sahibini düşünürseniz onun anladığı şey de uzun vadeli bir plan yaparak, o plan çerçevesinde finansmanını bularak gelecekte değer elde edeceği bir tesis kurmak. Şimdi bu iki tanım arasında da aslında gerçek bunların arasında, daha doğrusu insanın yaşamına değinen gerçek bunların arasında bir yerde diye düşünüyorum. Bireyleri düşünürsek, yani burada birey açısından yatırım nedir diye düşünürsek, ben hep birey açısından yatırımı bugünle geleceği birbirine bağlayan bir köprü olarak görüyorum. Yani yatırım dediğimiz şey aslında bir insanın hayalleriyle, umutlarıyla, beklentileriyle ilgili bir şey. Kimi için bu köprü bugünü emekliliğe bağlayan bir köprü, kimi için bu köprü bugünü çocuklarının geleceğine bağlayan bir köprü. Yani aslında yatırımın insanın ömrü içinde yolculuk yapan, hatta o ömrü de geçen nesiller arasında yolculuk yapan bir boyutu var. Dolayısıyla yatırımın zamanla ve insanın duygularıyla ve beklentileriyle çok ilişkili olduğunu söylemem lazım. O yüzden de yatırımla ilgili değerlendirmeler üretirken ya bunun çok atlandığını görüyorum. Yani,
burada bir araya gireyim müsaade edersen. Buyurun. Burada bu davranış biliminde zihinsel muhasebe denen kavram aslında ortaya çıkıyor. Şimdi biliyorsun bu para aslında işte para. Yani çok değişmiyor ama biz onu zihnimizde değişik kavanozlara koyuyoruz. Ya mesela çocuklarımız için yaptığımız birikim, uzun vadeli bir birikim, onu çocuklarımız için yapıyoruz dediğimizde o çocuk kavanozuna ve uzun vadeli kavanoza girmiş oluyor. Ama kendimiz için ya ben bunu gelecek ay kullanayım diye veya herhangi bir zamanda kullanırım diye ayırdığımız bir para da başka bir kavanoza giriyor. Belki orada kısa vadeli işlemlerde onu değerlendiriyoruz. Dolayısıyla yatırım yaparken bu hani plan yapmak dedin ya çok önemli gerçekten. Aslında o plan işte bu kavanozları doğru ayırmamıza ve o kavanozlara paramızı atmamıza neden oluyor. Yani ben çocuklar için yatırım yapacağım deyince tamamen uzun vadeli bir bakış açısıyla bakabiliyor oluyoruz. Ama ya ben biraz para biriktireyim bakalım ne zaman kullanacağımı bilmiyorum ama bir kenarda dursun dediğimizde bambaşka bir bakış açısı. Bu daha kısa vadeli de olabiliyor ve bizi daha kısa vadeciliğe sürükleyebiliyor. Bunun da böyle çoğunlukla iyi sonuçlar üretmediğini de biliyoruz deyip bir araya girmiş olayım.
Çok güzel bir aslında çerçeve ortaya koydunuz. Yani bu geçtiğimiz yıllarda ben hatırlıyorum bir takım akademik yayınlarda işte bu kavanozlara ayırma işi aslında çok da doğru değil. Bunu bir yanlış ön kabul olarak, bias olarak sınıflandırmak söz konusuydu. Ama ben bunun bir hata olduğunu düşünmüyorum. Çünkü burada yatırımcıların vade beklentileri, yani yatırımlarının amaçları ve vadeleriyle ilgili beklentileri farklılaşabiliyor. O yüzden de bu kavanozlara ayırma bence yatırımcılar açısından yatırım stratejilerini farklılaştırabilme, kısa vadeli nakit ihtiyaçları için rezerv olarak tuttukları bir varlığın stratejisini farklı konumlandırma, onun dışında gelecek için kendi emeklilik için ki işte yani 20-25 yaşında tasarruf etmeye başlayan bir insanın 20-30 sene en aşağı bir tasarruf süreci olacağını düşünürsek tasarruf ve yatırım süreci, birikim ve yatırım süreci ona göre bir yatırım stratejisi kurgulanması gerekiyor. Her birinin risk toleransı, dalgalanma toleransı birbirinden farklı olacağı için bunun ben doğru bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum açıkçası.
Ben açıkçası bu bir tabii şey bir bias, bir ön yargı veya yanılgı aslında fakat bunu kendi lehimize kullanabileceğimizi düşündüm.
Doğru.
Örneğin mesela hisse senedi yatırımcısısın. Bir hisse senedi aldın. Ve biliyorsun ki bu uzun vadede de iyi olacağını düşünüyorsun. Ben kendime şöyle diyorum. Ben iki değişik portföy yapayım kendime. Aynı hisseden. Yani iki değişik bir kafa. Yani birini hatta başka bir aracı kurumda veya bankada tutayım. Aynı hisse. Birisi uzun vadede hiç bakmayayım bile ona. Ama öbürünü gerekirse çünkü piyasa biliyorsun her gün burada acayip hareketler oluyor. Sert hareketler oluyor dış dünyada, iç dünyada ve çok dalgalanıyor da piyasalar. Birisi benim uzun vadeli portföyüm, birisi benim kısa vadeli portföyüm. Ben kısa vadeli portföyümde alım satım da yaparım. Gün içinde de alırım satarım. Çünkü bu da bir aslında belki bir ihtiyaç. Özellikle Türkiye gibi ve çok belirsizliklerin olduğu piyasalarda bir ihtiyaç. Ama biliyorum ki bu hisse uzun vadede de 3 misli, 5 misli, 10 misli olacak. Dolayısıyla onu da ben kitleyeyim çocuklarım için veya neyse o kavanozda saklayayım deyince bu zaafı kendi lehimize kullanmış oluyoruz.
Çok çok güzel bir çözüm bu söylediğiniz. Ben de bunu bizim müşterilerimizde görüyorum, gözlemliyorum. Yani kısa vadeli bir takım fırsatlar oluşabiliyor. Bu fırsatları değerlendirmek için aslında bunu bir ne diyeyim alım satım kısa vadeli fırsatlar kavanozu demek lazım. Evet. Buna portföyün belki büyük bir kısmı değil ama bir kısmı ayrılabilir. Çünkü gerçekten bugün öngöremediğimiz ya da stratejik bir plan içinde barındırmadığımız ya da planın içine koymadığımız bir yatırım fırsatıyla karşılaşabiliriz. O yatırımı yapma imkanımız olması lazım ve o yatırımına bakış şeklimizin de gerçekten farklı olması lazım. Diğer yandan da aslında yani yatırımın bence varoluş sebeplerinden bir tanesi de bir şirketin değeri ortaya çıkarma süreciyle uyumlu bir şekilde yapılandırdığınız zaman esas o büyüme hikayesinin içinde kalabilmek. Yani uzun vadeli yatırımın temel mantığı bu. Yani bir şeyi düşünelim. Yani Apple hissesini her zaman örnek veriyorum. İşte 1980'lerde bugünkü konumunda değil, bugünkü teknolojileri üretmiş değil, piyasa değeri bu noktada değil. Ama 10 yıl, 20 yıl içinde aslında şirketin geldiği noktayla beraber ulaşılan değere baktığımız zaman o zaman büyük şirketin ürettiği değerle birlikte yatırımda çok yüksek, sabit getirili araçlarda elde edilemeyecek ölçekte değer elde etmek mümkün. Yani uzun vadeli yatırımın mantığı bu, ortak olmak. Evet. Yani geleceği yaratan bir şirkete ortak olabilmek ve şirket geleceği yarattığında da aslında ortaya çıkan kazanca iştirak edebilmek. Özellikle emeklilik amaçlı yatırımlarda bu zaman arbitrajından faydalanabilme imkanı var. O yüzden bunu kaçırmamak da çok önemli. Yani çünkü alım satım kavanozunda olduğunu düşünürsek böyle şeyleri kaçırma olasılığı da çok artıyor. Evet. O yüzden de o şeyi ayırmak. Yani riskli yatırım ya da hisse senedi yatırımı gibi yatırımların da kendi içinde iki kategoride değerlendirilmesinde yarar olduğuna inanıyorum ben.
Şimdi tabii hep uzun vadeli yatırım yapmamız şart bir kere. Yani bu kaçınılmaz. Çünkü kısa vadeli alım satım işlemlerinin iyi sonuç yaratmadığını hepimiz biliyoruz. Bu konuda yapılmış yüzlerce araştırma, binlerce araştırma var. Akademik çalışmalar var, makaleler var. Böyle günlük al satlarla bir şey kazanmak mümkün değil. Dolayısıyla uzun vadeli yatırım yapmamız lazım. Zaten neden yatırım yapıyoruz? Yatırım yapmanın amacı birikimlerimizi enflasyona karşı korumak, hatta büyütmek, enflasyonu da üzerinde büyütmek ki bunların alım gücünü arttırmak, ileriki yaşantımızda da işte bu emeklilik için olabilir, çocuklarımızın geleceği için olabilir, okulları için olabilir, kendimiz daha iyi, kendimiz ve ailemiz için daha iyi bir hayat. Yani bunlar zaten değil mi? Yani sonuçta evet, amaç daha iyi bir finansal refah seviyesi için birikim ve yatırım yapıyoruz. O zaman yatırım yaparken nelere dikkat edeceğiz? Bir kere nasıl yatırım yapacağımın bir cevabını arıyor olmamız lazım. Hangi yatırım araçlarına yatırım yapacağım? Hangi zaman diliminde ne kadarlık miktarlarda yatırım yapacağım? Bu yatırım yapacağım araçların riskleri nedir gibi bir takım sorulara cevap arıyoruz. Çünkü biliyoruz ki ya da bilmemiz gerekiyor ki aslında birçok insan maalesef bunu bilmiyor ama yani bir uzun vadede yatırımların performansı varlık dağılımının doğruluğundan geçiyor. Yani ben bir tane hisse senedi bulayım da bütün hayatımı ona bağlayayım ya da bir kripto para alayım da işte o yükselirse ben de böyle bir şey maalesef olmuyor. Belki oluyor ama %1 belki binde bir oranında işte insanlar bunu tutturabiliyorlar. Dolayısıyla çoğunluk ancak doğru varlık dağılımı yaparak iyi sonuca ulaşabilir deyip burada da senin görüşlerini rica ederim.
Evet, çok çok güzel ifade ettiniz. Burada varlık dağılımı gerçekten çok önemli. Son dönemde biraz etimolojiye merak sardım. Kelimelerin anlamlarına bakmaya çalışıyorum. Özellikle yani çeşitlendirme yurt dışında diversification olarak kullanılan finans teorisinde biz onu çeşitlendirme olarak çeviriyoruz ve genellikle de aslında yumurtaları farklı sepetlere koymak olarak ifade ediyoruz. Ben burada yani buna bakışımızı biraz değiştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani kesinlikle tabii yumurtaların farklı sepetlere konulması riski dağıtan bir şey, riski azaltan bir şey. Bu da bizim aslında içsel olarak bildiğimiz de bir şey. Kültürümüzde de var, kültürümüzden de gelen bir şey. Ama esasında bu varlık çeşitlendirmesi ve doğru varlık dağılımının bulunması konusunu ifade eden kelime optimizasyon. Evet. Şimdi optimizasyonun da kelime kökenine indiğimiz zaman esasında Latince iyimserlikten geliyor. En iyiyi bulmaktan geliyor. Ben Türk Dil Kurumu sözlüğüne de baktığım zaman biz optimizasyonu Türkçe'ye şey diye çeviriyoruz. İşte en elverişli olan, en uygun olan. Yani optimizasyonu bir tık indiriyoruz şeyine, evet, algısını. Evet. Yani en iyi olan değil de optimal olan gibi, evet, tabir ediyoruz. Aslında bizim öyle bir bileşen yaratmamız lazım ki, varlıkları öyle bir kimyada bir araya getirmemiz lazım ki onun riski mümkün olduğunca az olsun, getirisi de mümkün olduğunca yüksek olsun. Yani en iyi bileşimde bir araya gelsinler. Ve bu çok kolay bir şey değil. Çünkü bu aslında çok bilinmeyenli bir denklem, hele varlık sınıflarını daha da genişlettiğiniz zaman, ki genişletmeniz gerekir, seçenekleri, riski azaltmak için, seçenekleri artırmak için, yani örnek vermek gerekirse, bugün dünyadaki en iyi şirketlerin sadece Türkiye'den çıkacağını düşünmek gerçekçi gelmeyecektir. O yüzden sizin portföyünüzde sadece Türkiye'den şirketler olursa, dünyanın farklı ülkelerinden büyüyecek olan şirketlere yatırım yapma fırsatını kaçırmış olursunuz. Dolayısıyla bir kere yani önce yatırım evreninizi, yani yatırım yaptığınız varlık sınıflarını çeşitlendirmeniz
bir
kere faydanıza olur. Yani bu birinci şey. İkincisi de tabii bu dediğim optimizasyon. Yani şöyle örnek vereyim. İki tane çok riskli varlık sınıfını o şekilde bir araya getirebilirsiniz ki ikisi aslında birbiriyle tam ters yönde ilişkiye sahip olsun. Tam ters korelasyona sahip olsun. Bunlardan eşit ağırlıklı bir şekilde yatırım yaptığımız zaman sabit getirili bir menkul kıymetin üzerinde ve gerçekten sabit getirili bir menkul kıymetin risk düzeyinde bir bileşen elde etmek mümkün olabilir.
Mesela buna bir örnek vereyim mi? Türkiye'den. Tabii. Mesela Türkiye'de hisse senetlerinin Parasal Konular Hatalar kitabında incelemiştim. Borsanın kuruluş tarihinden yani 1986'dan günümüze hisse senetleri BIST 100 endeksi temettüler dahil %7.25 reel getiri sağlamış. Şimdi çok yüksek mi? Değil ama fena da değil. Yani her sene ortalamada 7.25 sağlamış ama bazı seneler -50 aşağıya gitmiş, bazı seneler %250 prim yapmış. Mesela bu senede müthiş bir prim yaptı biliyorsun. Bunun %2.5'a yakını da temettüden geliyor. Şimdi Türkiye'de en yüksek reel getiri sağlayan varlık sınıfı da bu dönemde hisse senetleri olmuş. Diğer yandan Eurobond'larda yaklaşık onlar da %6-7 arasında bir reel getiri sağlamışlar. Ve bunların döviz ile hisse senetleri arasındaki korelasyon tamamen negatif. Mesela geçmişe bakın. Geçmişte hisse senetlerinin yükseldiği yıllarda döviz ya eksi getirmiş ya hiç yükselmemiş. Dövizin yükseldiği yıllarda, sert yükseldiği yıllarda hisse senetleri çökmüş. Ve bu böyle bir zigzag şeklinde gitmiş. Yani bir sene hisse senetleri kazandırmış, o sene döviz çökmüş, ertesi sene döviz kazandırmış. Şimdi sırf bu ikisinden oluşan bir portföy oluşturmak bile, mesela bireysel emeklilik sisteminde, yani bir Eurobond fonu ve bir hisse senedi fonu alıp 50-50 yapıp, bir de bunu tabii arada portföy dengeleme dediğimiz şeylerde, yani birinin yükseldiği yılda onu biraz azaltarak, tekrar 50-50'ye çekerek yapmak, çok enteresan bir artı değer yaratıyor. Yani ortalamada ikisinin getirisi %7-7.5 iken dengeleme ile birlikte %8'lere 9'lara varan reel getiriler elde edilebiliyor ki bu tabii çok yüksek, yani uzun vadede
kesinlikle
müthiş
çok,
bir
çok,
yüksek reel getiri. Evet. Ama tabii bu bir yatırım tavsiyesi değil.
Bir yandan
da
riski azaltmış oluyor tabii, tabii ki düşük bir dalgalanma.
Yani bu ileriye doğru böyle olacak tabii, bir şey. Bu bir yatırım tavsiyesi değil tabii ki ama geçmişte böyle olmuş.
Kesinlikle.
Bunu daha da çeşitlendirip başka yatırım araçları da katıp yabancı yatırım araçları da katarak portföyü çeşitlendirdiğinizde hem riskini azaltmış olursunuz. Çünkü riski azaltmanın şöyle bir faydası var. Tabii riski azaltmak getiri potansiyelini de azaltan bir şey oluyor aslında. Çünkü sadece hisse senetlerine yatırım yaparsanız aslında biliyorsunuz ki uzun vadede iyi getiri elde edeceksiniz. Ama arada o kadar çok dalgalanmalar oluyor ki ve o dalgalanmalar bizi psikolojik olarak öyle etkiliyor ki zaman zaman korkuya, paniğe kapılıp işte o duygusal yanılgılar dediğimiz şeylere kapılıp portföyümüzü değiştirme yoluna gidebiliriz. Portföyü çeşitlendirmenin bir faydası da bizi o yanılgılardan bir derece koruyor olması. Çünkü o zaman portföy biraz daha az dalgalanan bir portföy haline dönüşüyor. Tamam, getiri beklentisi belki biraz daha düşük oluyor riskli bir portföye göre ama bizi daha rahat hissettiren bir portföy de olabiliyor.
Aslında planla da bağlayabiliriz bunu. Çünkü aslında ben işte Warren Buffett'ın takip ettiği, hatta öğrencisi olduğu Benjamin Graham'ın, yani en önemli yatırım prensiplerinden bir tanesi aslında getiri beklentisini gerçekçi bir düzeyde tutan bir yatırım stratejisi ve yatırım bileşeni uygulamak ve bunu belirli bir disiplinle uygulamak, ki bu anlattığınız şey işte doğru bir bileşen oluşturmak, bunu belirli periyotlarda rebalans etmek ve buradaki getirinin aslında uzun vadede bileşik etkisinden yararlanacak şekilde uzun vadede bunu uyguluyor olmak, ki o %7'leri bileşik olarak götürdüğünüzde, hele 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl götürdüğünüzde gerçekten çok iyi noktalara geliyor. Yani bu yatırımın aslında uzun vadeli bir yolculuk olduğunu unutmadan iyi bir planla, doğru getiri beklentileriyle, riski kontrol ederek enflasyonun üzerinde yaratılan reel getirinin, ki bu mümkün bir şey. Yani sizin verdiğiniz örnek bence çok güzel bir örnek. Buna ben de şöyle bir örnek verebilirim. Yani ben bizim zaman zaman bültenlere bakıyorum. Bültenlerde yatırım fonlarının listeleri var. O listelerdeki yatırım fonlarının getiri ortalamasına bakıyorum ben. Evet. Bu aslında
en iyisini bulmak şart değil. Yani ortalaması.
Ortalamasına bakıyorum. Evet. Nasıl olmuş ortalaması? Sabit getirili araçlara göre nasıl getirmiş diye. Aşağı yukarı neredeyse her yıl şeyin üzerinde kalıyor. Bu sabit getirili menkul kıymetlerinin enflasyonun üzerinde bir getiri sunuyor. Yani bu bana şunu söylüyor. Aslında çünkü o bir göz kararı optimizasyon. Eşit ağırlıklı bir çeşitlendirilmiş portföy. Ama onun dahi getirisi ki yani çok ideal olmayan bir optimizasyonun dahi getirisi aslında yatırımcılara önemli bir değer sunabiliyor. Yani bunu oturup tabii uzmanların yaptığı daha karmaşık optimizasyonlarla, daha karmaşık rebalanslarla kullanabildiğiniz zaman bu artırılan değeri daha yukarı çekmek, yani optimum hale getirmek, daha optimal bir portföye ulaşmak mümkün.
Mümkün. Mesela S&P 500'ü alalım, değil mi? Amerika'daki 500 hissenin ortalama sını gösteren, getiri ortalamasını gösteren endeks. Bu da yıllar boyunca ortalama %10 getirmiş. Ve orada da tesadüften Türkiye'deki gibi temettü getirisi %2-2,5 civarında. Ama %10 da tabii dolar bazında çok iyi bir getiri. Ama ne oluyor? Bazı seneler, mesela geçtiğimiz 4-5 sene içinde %12-13'lere çıktı bu yıllık ortalama getirisi ve tarihi rekor seviyelere geldi. Bu sene %30 düştü. Şimdi bu sene %30 düşünce bir sürü insan paniğe kapıldı falan. Fakat geçmişe bakalım. Yani bu endeksin 14 olduğu, 15 olduğu dönemler var. Sonra 70'lere çıkmış mesela. 70'ten 50'lere düşmüş. Yani gene 130'lara varan düşüşler olmuş. Orada insanlar iflas etmiş. 200'lere çıkmış sonra. 200'den 150'lere, hatta 125'lere düşmüş. Gene bir sürü insan iflas etmiş. Sonra 500'lere, 1000'lere. Yani anlatmak istediğim şey, uzun vadede hisse senetleri, tek bir hisse senedi değil ama hisse senedi endeksleri, ki endekse yatırım yapmak da çok kolay bir şey aslında. Bu getirileri sağlıyor işte. Bizim borsamız da bak, Türkiye borsası, beğenirsiniz beğenmezsiniz, riskli bulursunuz bulmazsınız. Gerçekten riskli bir borsadır. Çünkü risk dediğimiz şey fiyat hareketlerinin yüksekliğidir. Risklidir ama işte ortalamada %7,5 enflasyonun üzerinde kazandırmış. Aynı dönemde mevduat -1 olmuş. Enflasyona karşı kaybettirmiş. Evde tuttuğumuz dolar, yani ya ben çok sağlamcıyım kardeşim, hiç ben istemiyorum, ben alırım şeyimi evde tutarım dediğimiz doların yıllık getirisi -2,7 olmuş. Bu ne demek biliyor musunuz? 1986 yılında bu hesabın başladığı bir şeyde 100 dolarınız var. O 100 dolarla pazara gittiğinizde bir file doldurabiliyorsunuz. Bugün aynı 100 dolarla, yani o doları kasada tuttunuz, hiç şey yapmadınız, değiştirmediniz. Bugün bozdurup gittiniz. Tabii arada enflasyon oldu, fiyatlar çok değişti. Filenin 1/3'ünü bile dolduramıyorsunuz. Ne oldu? Param dolardaydı, ben 100 dolarım var hala ama enflasyona karşı yenildi. Ki son yıllardaki artışa rağmen. Dolayısıyla yani burada bazı varlık sınıflarının da böyle çok sağlam görmemek lazım. Yani altın mesela, çok sevdiğimiz altın da tabii kazandırmış ama %1,8 reel getiri sağlamış. Ama kazandırmış.
Evet.
O da. Anlatabiliyor
evet.
muyum?
Çok çok güzel söylediniz. Yani ben son dönemde yine bu kavramlar, düşündüğüm kavramlardan bir tanesi counter intuitive. Çok önemli bir kelime bu. Yani bir şey zannediyorsunuz ama aslında
öyle değil.
Oturup hesapladığınız zaman öyle olmadığını görüyorsunuz. Yani varlığınızı koruduğunuzu düşünüyorsunuz ama oturup bir şey hesap kitap yaptığınız zaman ortaya çıkıyor ki aslında o strateji o kadar da korunaklı değil. Yani bu dönemde biraz öyle bir dönem oldu. Yani işte neticede uygulanan politikalar anortodoks politikalar. Bu politikalarda sabit getirili menkul kıymetlerin işte getirileri oldukça enflasyonun altında kalıyor. Evet. Tabii bu dönemde, geçmişte biz risk almıyoruz zannediyorken, çünkü sabit getirili araçlarda aslında çok büyük bir alım gücü riski alıyoruz.
Doğru.
Alım gücü kaybı riski alıyoruz.
Evet.
Dolayısıyla biz, yani zaman içinde konjonktür değiştikçe, ekonomi politikaları değiştikçe, hani 2000'lerin başında Türkiye'de belki bu, yani risk primi yüksek olduğu dönemler, 30-35'lerde olduğu bir dönemlerden, işte 2010'larda yavaş yavaş işte daha enflasyon düzeyine inen risk primlerine ve şimdi de daha negatif reel faizlere doğru geldik. Dolayısıyla her birinin farklı bir dönem ve farklı gerçekleri var. O gerçekler içinde de aslında portföyleri o gerçeklerle de uyumlandırmak gerekiyor. Bu kapsamda ben size çok katılıyorum. Yani bu özellikle bu dönemde riskli olarak gördüğümüz ürünler aslında enflasyon koruması sağladığı için bilakis çok daha koruyucu olabiliyor.
Şimdi şunu tabii bilemiyoruz. Yani hangi dönemde hangi yatırım aracı iyi olacak bilemiyoruz. Yani bunu bilen
mümkün değil,
bunu
tabii.
Bilen kimse çıkmamış. Arada bizim uzman arkadaşları televizyonlarda görüyoruz. İşte haftaya şu hisse senedi artacak, bu hisse senedi artacak, doların ben şuraya gitmesini bekliyorum gibi böyle bir sürü tahmin yapanlar var ama hiç kimse istikrarlı olarak piyasaların nereye gideceğini bilmiyor. Dolayısıyla kimse bilemediğine göre ve her varlık sınıfının da portföye bir katkısı var, değişik bir katkısı var. Örneğin hani mevduat diyelim. Mevduat bir likidite sağlıyor. Yani kısa vadeli yatırım. Ha, bunu dolar olarak, döviz olarak tutabilirsiniz veya TL olarak tutabilirsiniz ama bir likit şeye de ihtiyacımız oluyor. Altın işte enflasyona karşı koruduğu söyleniyor. Nitekim uzun vadede de koruyor. Yani çok büyük getiri sağlamasa da koruyor. Hisse senetleri uzun vadede iyi getiri sağlıyor. Kısa vadede çok oynaklar ama uzun vadede iyi getiri sağladıklarını biliyoruz. Tahviller, Eurobondlar veya şirket tahvilleri Türk lirası bazında veya döviz bazında dönemsel olarak hem işte bir getiri sağlıyorlar, düzenli bir getiri, 3 ayda 6 ayda bir kupon ödeyerek, bir de onlar da genelde reel olarak dolayısıyla her varlık sınıfının portföyde bir rolü var ve onları birleştirdiğimiz zaman işte bir film gibi bir şey çıkıyor ortaya. Yani her biri ayrı bir artist, herkesin rolü ayrı ama tabii bu rolleri, yani kime ne rol vereceğimizi zaman zaman değiştirebiliriz. Şimdi yine şeye de geleyim, o deminki kavanoz şeyine geleyim. Hani hisse senetlerinin uzun vadede iyi getirdiğini artık biliyoruz, bu ispatlanmış da. Ama kısa vadede oynak olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla kısa vadede riskli ama uzun vadeli getirileri o kadar da riskli değil. Kısa vadeli oynaklığı çok daha fazla. Uzun vadeli bir perspektifle bakınca mesela yıllık getirilere baktığımızda oynaklık düşüyor. Getirisi iyi. O zaman demek ki belki dememiz lazım ki ya ben çocuğum için böyle kafamda bir kavanoz ayırdım. Gene kavanoza gelelim. Ben ona her ay 250 liralık, 10 dolarlık, 20 dolarlık, 30 dolarlık neyse. Hisse senedi alacağım. S&P 500 olabilir, bu global bir hisse senedi şeyi o. Bir kısmı Türk hisse senedi de olabilir tabii. Ama çok da güzel söyledin. Yani sadece Türk hisselerine oluşan uzun vadeli bir şey de hani biraz irrasyonel. Bunu global bir şey yapmak lazım. Dediğimiz zaman o zaman artık beynimiz o kısa vadeli oynaklıklara çok bakmıyor. Borsa düşünce, hatta borsa düşünce seviniyoruz bile belki. Çünkü daha yeni başlamışız almaya. Bir sene olmuş, iki sene olmuş. Borsa düştükçe daha çok endeks, daha çok hisse senedi alıyorum diye bir düşünce içine girebilirsek, o zaman çocuklarımızın geleceği açısından böyle büyüyecek, güzel bir portföy oluşturmuş ve bizi rahatsız etmeyecek bir şeye koymuş oluruz onu, bir sınıfa koymuş oluruz diye düşünüyorum.
Ben tabii burada özellikle uzun vadeli portföylere baktığım zaman yani dünyada yani bu konudaki aslında yapılan çalışmalarda bir ağırlıklı varlık dağılımını görmek mümkün. Yani dünyadaki bütün emeklilik şirketlerinin toplam varlık dağılımı, daha doğrusu emeklilik amaçlı yönetilen varlık havuzunun dağılımının yapısını bilebiliyoruz. Yani bu da kabaca söylemek gerekirse kabaca %40 sabit getirili kuponlu menkul kıymetler. %40'ı hisse senedi. Bunun yarısı kabaca varlık sınıfında yerel, yarısı uluslararası. Diye kendi içinde de çeşitlendirerek kalan %20'si de aslında daha likit olmayan işte uzun vadeli girişimler, özel sermaye fonları gibi varlık dağılımı.
Yine hisse senedi özelliğinde.
Tabii hisse senedi özelliğinde niteliği taşıyan. Yani bu kapsamda bu ideal bir varlık dağılımına yakın. Yani içinde sizin de dediğiniz gibi her birinin ayrı bir fonksiyonu var. Her biri riski düşürme anlamında farklı bir etki yaratıyor. Birbiriyle korelasyonu anlamında farklı bir etki yaratıyor. O yüzden de böyle bir portföyün uzun vadede iyi bir getiri sağlayacağını öngörmek mümkün. Toparlamak gerekirse aslında iyi bir planla yola çıkıp varlık dağılımı çeşitlendirilmiş portföy kurgusuyla zaman içinde de portföyü yeniden dengeleyerek belli periyotlarda performansı da izleyerek dönemin koşullarına bağlı olarak güncelleyerek ya da bu konuda hazır paket olarak optimizasyonu yapılmış portföyleri takip ederek ya da bu konuda kurgulanmış, bu optimizasyonlar üzerine kurgulanmış ürünler üzerinden bu optimizasyonlara erişerek bence iyi bir strateji
mesela
uygulamak
dengeli
mümkün
fonlar
olabilir.
Belki değil mi?
Gibi evet, evet yani
o tür kendi fonlara yatırım yaparak
bu tür optimizasyonu yapılan fonlar var. Bu tür fonları araştırıp bularak tür fonlar da mümkün olduğunca stabil, çünkü onların stabiliteleri de daha iyi olmakta. Yani kurumsal yatırımcıların bu konudaki bilgisinden, tecrübesinden istifade ederek ilerlemekte ben yarar olduğuna inanıyorum.
Evet, çok teşekkürler sevgili Ertunç. Evet değerli dinleyiciler, bugün nasıl yatırım yapılırı konuştuk. Tekrar böyle bir FODER tavsiyelerinden gidersek, yani bütçe yapmakla başlamamız lazım. Bütçe yaparsak gelirlerimizi, giderlerimizi göreceğiz. Giderlerimizi azaltırsak işte biraz tasarruf etmiş olacağız. Bunu birikimlere dönüştüreceğiz. Ama işte birikimlere dönüştürdükten sonra akıllı yatırımlar yapmamız, bilinçli yatırımlar yapmamız lazım. Yumurtaları aynı sepete koymamamız lazım. Kısa vadeli düşünmememiz lazım. Uzun vadeli yatırımlar yapmamız lazım. Sağlıklı bir varlık dağılımı yapmamız lazım. Ondan sonra bize gereken sadece sabır. Yani uzun vadeli finansal refaha ulaşmak iki özellik gerektiriyor. Biri disiplin, ki işte demin saydığım şeyleri yapabilmek için disiplinli olmamız lazım. İkincisi de sabır diyorum. Tekrar çok teşekkür ediyorum
sevgili Ertuğ. Ben çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için.
Bugünlük de bu kadar. Sağlıcakla kalın.